Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi haftalar. Vallahi bu hafta ne konuşacağım diye bayağı düşündüm. İki hafta arka arkaya Muharrem İnce üzerine konuştum. Bu hafta da bu hatayı yapmayayım artık diye düşünüyorum. Birincisi evet seyrediliyor. Yani görüyorum çünkü seyredilme sayılarını. Seyrediliyor ama bir yandan da bir sürü küfür aldım. Bu yaştan sonra arkamdan da olsa küfredilmesi çok hoş bir şey değil. Yani hay ben ne yaparsam yapayım zaten niyeti olan küfredecek de yani zaten sosyal medya dediğimiz alan %50'ye yakın bir oranda insanlar rahat rahat küfredilsin diye küfretsinler diye icat edildi biliyorsunuz. O yüzden bunu durdurmak mümkün değil. Buyurun küfredin tabii. Ama yani hani ben de küfür çağırmayayım. Dolayısıyla esas olarak bu nedenle Muharrem İnce hakkında konuşmayacağım. Zaten konuşmak da hatalı tam şu aşamada. Çünkü bir şeyler söyleyeceğim. Benim söylememle yayınlanması arasında bir şey olacak. Muharrem İnce birileriyle anlaşacak filan. Bir şey alacak, bir taviz alacak. Her şey değişmiş olacak. Ondan sonra ettiğim laflar havada kalacak. O yüzden gelin biraz daha bekleyelim. Burası Türkiye. Ne olacağı belli olmaz. Bunu söyledikten sonra. Geçen haftaki yayını izleyen bir arkadaşım, genç bir arkadaşım. Ama Z kuşağı değil. Benden epeyce genç diyelim. Dedi ki abi gene seni iki hızda çarpı iki ile izledim dedi. Ben de kendimi daha önce yapılmış bir kayıt buldum. Çarpı 2 hızla izledim. Evet ne dediği anlaşılıyor. Bir de ben bu çarpı 2'yi yanlış anlamışım. İhtiyarlık işte. Daha doğrusu eski modalık diyelim. İhtiyarlıktan ziyade. Bu Orhan Boran ve Yuki vardı benim zamanımda radyoda. Yuki gibi oluyor zannediyordum. Yani hızlanırken bir yandan da tizleşiyor. Öyle değilmiş meğerse. Yani tizleşmeden sadece aynı tonda fakat iki kat hızda oluyormuş. Artık ne yapıyorsa işte bir tür sampling örnekleme yoluyla mı yapıyor ne yapıyorsa öyle. Tabii bir de başka bir numara var. Onu medyaskopta Allah'a şükür yapmıyorlar. Yapsalardı zaten itiraz ederdim. O da aradaki boşlukları, nefes almaları, hımları, eğerleri falan çıt çıt çıt kesip her şeyi birbirine yapıştırmak. O zaman epey bir zaman kazanıyorsunuz. Artık o zaman nerede kullanılacaksa. O yapılmıyor. Ama yapan bir sürü YouTube kanalı gördüm. Hakikaten biraz komik oluyor. Yani evet Orhan Boran ve Yuki'ye benzemiyor ama Keystone Cups'a benziyor. Keystone Cups'ı da hatırlayan varsa eğer sessiz sinema zamanında işte böyle şey Keystone polisleri ya da aynasızları diyelim. Onların hızlandırılmış çekimleri vardı böyle kesik kesik. Ona benziyor konuşan insan. Allah'a şükür hani bu bizim gibi konuşan kafalar şeklinde konuşanlarda büyük hareketler yok da o kadar komik olmuyoruz. Ama gene de bazıları bana bayağı komik geliyor. Yani hani şu kafa hareketleri bile filan olmaya başlıyor. Gerek yok böyle komikleşmeye. Biz kendi kendimize de komik oluruz. Ya da gülünç oluruz diyelim. Yani öyle yetenekleri hepimizin var. Ama bu beni biraz düşündürdü. Yani o arkadaşıma sormak istedim. Ya acelen ne? Yani nereye bir şey yetiştirmeye çalışıyorsun? Alt tarafı yarım saatlik yayın. Yani ilgini çekmediyse izleme. Çektiyse izle. Ya da atla. Yani ya tamam ben bunu anladım filan de geç. Yani niye hızlandırıyorsun? Oradan kazandığın vakitte ne yapacaksın? Yani deprem bölgesine yardım mı götüreceksin? Onun için mi bekliyorsun Berlin'den? Ya da ne bileyim yani yazman gereken çok acil bir şey var. Yahut uzay araştırmalarına ya da yapay zeka çalışmalarına yetiştirmen gereken bir takım formüller falan var. Onları mı yazacağım? Yani hani bu acelemiz ne? Derken bu acelemiz ne üzerinde bir konuşmak geldi içimde. Hakikaten acelemiz ne? Yani tabakhaneye gübre mi yetiştiriyoruz? Sonra birazcık bu işin tarihini düşündüm. Yani benim gençliğimde, en gençliğimde zaten radyo. Ondan sonra televizyonun ilk zamanları, o benim ilk gençliğimden biraz daha ileride hatta. Yani televizyon çünkü Türkiye'de ciddi ciddi açık 70'lerin ortalarından sonra seyredilir oldu. Bütün bunlarda. Daha sonra yurt dışında işte Amerikan ya da İngiliz kanallarını işte BBC olsun, CBS olsun, NBC olsun. Onları izlediğim zamanlarda ki bunlar 80'lerin başları. Walter Cronkite filan gibi şeyler vardı. Anchor person'lar. Yani haber sunucuları. Bunlar ağır ağır konuşurlardı. Paraya boşluklar verirlerdi. Nefes alırlardı. Yani nefes almak da gerekiyor. Yoksa oksijensizlikten ölebiliyorsunuz. Yani nefes almıyormuşuz gibi yapmaya ve aradaki bütün nefesleri kesmeye o yüzden de itirazım var. İnsanlar bizi uzaylı falan zannetmesin. Nefes almadan yaşıyor. Bunlar zannetmesinler diye. Fakat bir şey değişti. Aslında tam 1980'de değişti de bütün televizyon camiasını sarması epey bir zaman aldı. 1980'de ne oldu derseniz CNN kuruldu. Yani Cable News Network. Kablo haberleri ağı. Ve bu yeni bir habercilik anlayışıyla kuruldu. Ve çok kısa bir zaman içinde şunu gördük. Bu CNN'de, CNN Türk'ü kastetmiyorum vardı yani bildiğiniz CNN. Hem sunucular hem de sahadan haber verenler birdenbire diğer kanallarının sunucularından ya da habercilerinden iki kat hızlı konuşmaya başladılar. Bunun nedeni muhtemelen kablolu yani havadan olmayan tam tersine zamana para verdiğiniz yayınlar olmaları bunlar. O yüzden de yani vakit nakittir zamanı bir masraf olarak hanelerine yazdıkları için yani üretim masrafı o mümkün olduğu kadar hızlandırmaya çalışıyorlar işleri. Bunu da anlamak mümkün. Sonuç olarak kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve evet gerçekten de vakit nakittir. Dolayısıyla öyle hani benim gibi rahat rahat ve rahvan konuşanların keyfine havadan para kaybetmeyelim. Artık öyle değil. Yani dakikasına para ödemiyoruz. İnternette harcadığımız zamanı. Ya da veriyoruz ama bu hakikaten öyle gözle görünür bir meblağ olmuyor. Ama bu giderek yerleşti. Şimdilerde uluslararası CNN'i açtığımda özellikle sahadan haber verenler motor gibi konuşuyorlar. Yani hani İngilizcem fena değildir duyduğumu anlarım. Altyazı olmasa da. Ama bu arkadaşların bazen ne dediklerini bile anlamıyorum. Motor gibiler. Tu tu tu tu tu tu tu filan diyorlar. Ha Trump hakkında bir haber var ama ne olmuş? dava mı açmış Trump, yoksa ona dava mı açılmış, yoksa gene ne saçmalamış filan gibi bir takım bilgi kırıntılarına sahip oluyorum. Şimdi bu sebebi her ne olursa olsun bir başlangıç momenti diyelim. Fakat zamanla yahu bu süretin ve üstelik tam da internet çağında, yani hani bu ilk ekonomik nedeni ortadan kalktıktan sonra da insanların bu kadar hızlanmasının sebebi nedir diye düşünmeye başladım. Sonra da şunu fark ettim. Yahu giderek artan bir oranda, özellikle ders de vermeye başladığım için 2000 yılından sonra, öğrencilerimde şunu izliyorum. Sabırları yok. Dinlemeyi sevmiyorlar. Yani istiyorlar ki karşılarındaki hap olarak onlara ne bilmeleri gerekiyorsa söylesin gitsin. Birincisi, karşılarındakinden bu çok abes bir beklenti. Çünkü ne bilmeleri gerektiğini ben nereden bileyim? Ben kendi bildiğimi anlatırım. Onlar da onun içinden bilmeleri gerektiğini hissettikleri kadarını alırlar. Almıyorlarsa sağlık olsun. Onların bileceği iş. Fakat iş bunda kalmıyor galiba. Çünkü zaman içinde şunu fark etmeye başladım. Efendim bu dikkat eksikliği sendromu ya da dikkat bozukluğu sendromu diye bir şey var. Hiperaktif. Yani insanlar fazla aktifler. Ve uzun süre bir şeye dikkat edemiyorlar. Bunda birincisi çok fazla bir yayın bombardımanıyla, yani hele son yıllarda hem televizyon kanalları üzerinden hem de internet üzerinden fazla bir yayın bombardımanı var ortada. Ona bakalım, sonra şuna da bakalım, aman YouTube'da şu kanalda şu var, sonra da şuna bakalım, şimdi de buna bakalım diye oradan oraya koşuşturuyorlar. Hiçbirinde çok uzun süre kalmıyorlar. Şimdi buna karşı alınan tedbirler var. Bunu aslında birkaç kere söylemeye çalıştım. YouTube kanallarında, özellikle YouTube yayınlarında, yani ne kadar uzun süre ve ne kadar çok izleyiciyi o kanalda tutarsa o kadar fazla reklam alabildiği için elinden geldiğince fazla tutmaya çalışıyor bu arkadaşlar. Fakat bunu tabii şöyle yapamıyorlar. Şimdi YouTube kanalı, aman arkadaş uzun kalalım burada diye sen lafı yay, yayvan yayvan konuş, arada dur düşün, arada hınk de hınk de de filan lafı uzat. Sen lafı uzattıkça biz daha çok reklam alacağız, öyle değil. Çünkü gidiyor insanlar. O yüzden sahte tanıtımlar başladı. Yani o isim şu isme ne dedi? Hangi isim? Hangi isme diyor? Ne diyor? Gideyim bakayım diyorsunuz. Fakat o ismin kim olduğunu anlayana kadar 10 dakika, lafı ettiği kişinin kim olduğunu anlayana kadar bir 10 dakika daha geçiyor. Ne dediğini anlamak için yarım saat orada kalmanız lazım. Atlaya atlaya izlemeye kalkarsınız da bu defa kaçırıyorsunuz. Ama bu bir alışkanlık oldu. Yani bütün o sunumlar, özellikle YouTube kanallarındaki sunumlar tamamen yalan üstüne kurulu. Şok iddia. Şok mok yok ortada. İddia bile yok. Hiçbir şey yok. Ama siz oraya girip o kliki oraya atacaksınız. O bir şey kazandırıyor. Arkasından mümkünse bir beğendim atacaksınız. Sonra da mümkün olduğu kadar uzun süre sizi orada tutacaklar. Tamam. Ama bunu yapmak için bu aralarda hani kes yapıştır kes yapıştırla daraltılan konuşmaların bile baktım bir saat sürüyor bazıları. Bu şu demek, rahat bıraksanız iki saat konuşuyor zavallı insanlar. Ya da bir buçuk saat. Artık bilemiyorum ne kadar kısaldıklarını. Ondan sonra bir de herhalde izleyenler, o bir saat de uzun çünkü, herhalde izleyenler onu da iki kat hıza çeviriyorlar aman bir an önce gitsin diye. Böylece ortaya insanların kendi kendilerini konuştukları, boşluğa doğru sözler söyledikleri bir takım yayıncıklar çıkıyor. Ondan sonra yorumlara bakmaya başladım. Mesela geçen haftaki Muharrem İnce yayını ondan önceki yayınları çok daha fazla yorum almış. İşte İnce severler, hadi lan sen de kim oluyorsun, İncemize laf ediyorsun demişler. Z kuşağı muhipleri, severleri ya da Z kuşağı üyeleri. Ulan moruk sen kim oluyorsun da bizim kuşak hakkında konuşuyorsun hop filan demişler. Ama bunlar benim ne dediğimi dinlememişler. Muhtemelen başa bakmışlar, ortaya bakmışlar, sona bakmışlar. Ha bu ihtiyar da olduğuna göre, ihtiyar olduğum nereden belli? Hal tavır, bazen kullandığım kelimeler, kullandığım dil. Sakallar epey bir beyaz. Dolayısıyla bir 60 en azından vardır. Bilseler daha da fazla. Bir 60 yaşında falan vardır. Dede bu. Yahu dede. Böyle diyen biri de vardı. Yahu dede şimdi sen Z kuşağı hakkında çok konuşma. Onlar istemiyorlardır. Haklarında yorum yapılmasını diyor mesela. Yahu dinleseler bir şey demeyecekler. Çünkü ben kötü bir kuşaktır filan demedim. Tam tersine umudumuz oradadır filan dedim. Yani. Ama yok. Çünkü o orayı dinlememiş. Ya da iki kat hızla gidiyormuş zaten. O sırada da muhtemelen cep telefonunda başka bir şeye bakıyormuş. Ne dediğimi anlamamış o. Geçmiş orada. Sonra da bakmış. Olsa olsa bu adam ne demiştir? Efendim bu Z kuşağı zaten bunlar. Çok şey oldu. Filan yani. Kim taklidini yapmaya çalıştığımı bilmem anlatabildim mi? Hani YouTube kanallarında ve bazı televizyonlarda sık sık görünen bazı arkadaşlarımız var. Yani ona buna kuşaklara, sınıflara, insan gruplarına, düşüncelere, politikacılara, ona buna hakaret ederek ve cahilsin diyerek parsı toplayan bir takım arkadaşlarımız var. Benim kuşağı da yakınlar üstelik. Yani birkaç yaştan abim filan olurlar muhtemelen. Bazıları yaşıtım. Bazıları benden bile genç. Herhalde beni onlardan biri zannediyorlar. Bu olsa olsa bize hakaret etmiştir. Yani şu sakala bak, şu tipe bak. Dolayısıyla biz hemen ona kestirmeden altına bir yorum yazalım. Öğüt lan sen bizim kuşağa laf etme diyelim. Hani ürküp susacağımdan değil de hani arada laf etmeden de durmuş olmayalım diye. Buyurun nedir ayrıca yani? Ben ne yapabilirim? Dinleseniz olacak. Ama ben size dinletemem. Dinletmek için ne yapmam lazım bilmiyorum. Çok hızlı hızlı konuşsam ve de nefes almadan arka arkaya yap, cümleleri sıralasam ve ondan sonra o cümlelerden size kısaca bir özet vermeye çalışıp üstüne de bir iki tane anekdot anlatsam ve ondan sonra da beş kişiye hakaret etsem, bu salaktır, bu bok yemiş zaten filan pardon desem, değil mi? Belki daha çok ilgilenecekler ama yani ben de onu yapacak halde değilim. Derken hikaye bu ya. Geçtiğimiz gün bir yerde yüz yüze bir konuşma yapıyorum insanlarla. İşte belli sayıda insan var salonda. Şunu fark ettim ya, ben ekran karşısında konuştuğumdan çok daha hızlı konuşuyorum. Üstelik bir de İngilizce konuşuyordum. Yani her ne kadar olsa yabancı dil. Yabancı dilde ister istemez biraz yavaşlarsınız. Ona rağmen daha hızlı konuşuyorum. Arada ığlamıyorum. Neydi demiyorum. Gayet güzel, normal insan temposunda konuşuyorum işte. Ya dedim ben ekran karşısında niye daha yavaş konuşuyorum? Ve birdenbire epeydir kalabalık karşısında, kalabalık derken binleri, yüz binleri falan kastetmiyorum Allah korusun da, yani işte onlarla sayılabilecek kalabalıklar karşısında ama canlı olarak yüz yüze konuşmayalı epey bir zaman geçmiş. Yani ben 2017'lerde kaldım, kusura bakmayın. 2017 yılında aktif ders vermeyi bıraktım. Ondan beri sadece işte bir takım çevrim içi dersler verdim. Onun dışında ders vermedim. O zamanlar nasıl konuşurdum hatırlamaya çalıştım. Ya daha hızlı konuşurdum. Hem de yani Türkçe ders verdiğim zaman da, İngilizce ders verdiğim zaman da daha hızlı konuşurdum. Arada ne değişmiş? Şu değişmiş. Çünkü ben bir şey söylediğim zaman duraklayıp karşımdaki ettiğim laf üzerine bir düşünsün diye beklemezdim eskiden. Şimdi yani burada bir kibir yok mu, var. Yani ben önemli laf ettim, bak yani. Laf yumurtladım. Bir düşünün siz bunun üstüne. Ay çekirgeler. Ufak bir kibir vardır ama önemli olan o kibir değil. Yani ben çok önemli laflar ettiğimi genellikle düşünmüyorum. Bana önemli gelen lafları ediyorum ama bu size önemli gelebilir ya da gelmeyebilir. Yani böyle bir iddiam yok. Ettiğim her laf vallahi son derece üzerinde düşünülmüş, taşınılmış, tartılmış. Ve her biri bir aforizma değerinde, hatta atasözü değerinde sözlerdir. Vallahi böyle bir iddiam yok. Ama üzerine ben düşündüm diye diyorum bu lafı. Lafı noktaladığım zaman bir nefes alayım. Siz de bir an düşünün. Bir yere yazın onu. Çünkü yazmazsanız eğer ileride, şimdi bu adam dedi ki, o adam öyle bir laf etmedi. Yanından bile geçmedi o lafın. Durup düşünmemişsin. Yani bir yere yazmamışsın o lafı. Halbuki sınıfta ders verirken ya da illa sınıf ve ders olması gerekmez. Bir topluluk karşısında, küçük bir topluluk karşısında da olsa konuşurken öyle bir ara vermeme gerek olmaz. Neden? Çünkü beni durdurup soru sorabilir karşımdakiler. Bir dakika hoca sen ne dedin? Ya da bir dakika kardeş sen ne diyorsun? Diye sorabilir. Ben sınıfta ders verirken de öğrencilerim her zaman, ya istediğiniz noktada benim sözümü kesip soru sorabilirsiniz derdim. Dolayısıyla onlar da sözümü kesip soru sorabilirlerdi. Halbuki bu çevrim içi yayınlarda böyle bir şansınız yok. Yani beni durdurup sözümü kesip soru soramıyorsunuz. Hele kayıttan dinliyorsanız zaten isterseniz buyurun sorun. Yani o kayıt oldu, bitti çoktan. Siz geçmişe doğru soru atıyorsunuz orada. Dolayısıyla ben de herhalde bunu hissettiğim için olacak. Aralarda duraklıyorum. Çünkü bana soru sorulamayacak. Sorulsa ben cevap veremeyeceğim. Canlı yayın yapsam bile nereden soracaksınız? Hani Ruşen Çakır bazen şey yayınları yapıyor da izleyicilerle birlikte. Yani işte çeşitli kanallardan ona ulaşıp ama yazılı olarak soru sorabiliyorsunuz. O da soru soranın adıyla ya bana şöyle bir şey sormuş deyip cevap veriyor. Ben öyle bir şey de yapamıyorum çünkü canlı değil bu yayın. O yüzden bir faydası yok. Üstelik bu çevrim içi yayınlar zamanında böyle bir şey yapmak ister miyim, ondan da emin değilim. Çünkü gene sağ olsun CNN ve Amerikan televizyonculuğu şu giderek meşru olmaya başladı. Birbirinin üstüne konuşmak. Kimse kimseyi dinlemediği için. İnsanlar birbirlerinin üstüne konuşuyorlar. Yani o 4-5 kişi bir araya geliyor. Hele anlaşamayan, yani birbirine muarız tipler varsa, biri lafını bitirmeden öteki de oluyor. Bizim televizyonlarda tabii ki, kimi kopyalayacağız? Bizim televizyonlarda herkes birbirinin üstüne konuşuyor. Ve muhteşem bir kakafoni çıkıyor orada yani. Kuru yürüldü. Kimin ne dediği belli değil. Ama ben sizi dinledim filan diye. En çok edilen laflardan biri de bu arada. Hayır, dinlemedim. Yalan o. Sen onu dinlemedin. O zaten en kibarı. Yani karşısındakinin cümlesini nokta koymasını bekleyen en kibarı bile aslında o konuşurken onu dinlemiyordu. Bir sonraki muhteşem konuşmasını hazırlıyordu kafasında. Arada 3 kelime duyuyordu. O 3 kelimeyi de onun içine koydun mu oldu sana güzel bir cevap. Ve tabii ki onu bir kere hazır ettikten sonra artık karşısındakinin lafını bitirmesini beklemeye ne acet. Çağırt diye girip aradın onu söylüyordu. O sözü kesilen sinirleniyordu. Ya bir dakika lafımı bitireyim diye devam ediyordu. Ve birbirinin üstüne konuşma diye muhteşem bir kakafoni, muhteşem bir kuru gürültü çıkıyordu ortaya. Hala çıkıyor. Yani bazen yapmamaya çok çalışıyorum ama bazen tartışma programlarını izliyorum. Herkes birbirinin üstüne konuşuyor. Yani gene benim adı lazım değiller ya da adı anılamazlar listemde yer alan birkaç kişi var ki bunu muhteşem bir şekilde yapıyorlar. Bir tanesi hatta az kalsın Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacaktı. Hemen karşısındakinin üstüne zıplıyor. Gene adı konulamazlar listemde olan ve Cumhurbaşkanlığına adaylığını gerçekten koymuş biri var. O karşısındaki hiç kimseyi dinlemiyor. Yani bayağı Hillary Clinton'la tartışan Trump. 2016. Orada izlemiştim, gülmekten ölüyordum. Yani Trump durmadan söz kestiği ve üstüne üstüne konuştuğu gibi sadece sözü kesmekle kalmıyor. Karşısındaki konuşmaya devam ederse o da konuşmaya devam ediyordu. Bir de üstelik durduğu podyumda duramayıp kalkıp gidip ortalarda da dolaşıyordu. Ben ha demiştim o zaman, bu çocuk şey yani ADHD, acil terapiye ihtiyacı var ama yani şimdi bunu gönderemeyiz de terapiye. Herkes böyle artık. Herkes birbirinin üstüne konuşuyor. Herkes cebinden konuşuyor. Daha açıkçası tercih eder oldum. Daha ideolojik olarak taraflı kanallar daha iyi. Çünkü orada çok kavga edecekler olmadıkları için birbirlerine saygı duyup dinliyorlar. Aslında olması gerektiği gibi, yani birbirinden çok farklı fikirlerin tartışabildiği kanallar olsa, bu alışkanlıklarla onlarda hiçbir şey dinlenilemeyecek. O ben aman karşımdakini konuşturmayayım. Ayrıca güzel de bir şurada 6 cümlelik şey hazırladım. Konuşma hazırladım. Bunu büyük bir hızla ben söyleyeyim. Yahu söylemezsen ölmüyorsun. Dövmüyorlar. Bir bekle. Hayır, artık giderek beklemek de anlamsız oldu. Çünkü beklerseniz karşınızdaki susmuyor. Yani lafı bir kere kapınca bırakmıyor. Velhasılı kelam. Hadi bugün çok uzatmayayım lafı. İstiyorsanız beni 2 hızla dinleyin. İsterseniz 3 hızla dinleyin. Yani duyduğunuzdan bir şey anlaşılıyorsa, ama galiba öyle bir seçenek yok. Yani 3 hızla izle seçeneği yok anladığım kadarıyla. Nasıl izlerseniz izleyin. Yani isterseniz de izlemeyin bu arada. Yani izlemeyeni dövmüyorlar. Ya da para kesmiyoruz. Sadece şunu beklemeyin. En azından benden beklemeyin. Hızlı hızlı konuşacak. Aklında ne varsa takır takır takır takır sayacak. Çok da fazla düşünmeyecek söyledikleri üstüne. Düşünüp hazırlamayacak. Ve sizden de üzerine düşünmeden yalayıp yutmanızı bekleyecek. Ya da yutmamanızı ve hızlı hızlı izleyip arada 4 tane kelime duyup ha bu moruk muhtemelen ya da moruk ya da bu adam solcuydu değil mi ya da komünistti bu herif filan gibi ön yargılarla beyninde doldurup o 3 kelimenin arasını bu herhalde bunu demiştir deyip yorum yapacak olanlar yapsınlar tabii. Ben onları durduramam. Ama benden onlara göre konuşmamı beklemesinler. Çeşitli yayınlar yapan, çıkıp işte bu kanallarda, podcastlerde, şunlarda, bunlarda, televizyonlarda. Belki ileride bir gün televizyonda da konuşuruz. Ben pek istemiyorum ama yani konuşacak olanlarımız çıkar. Arkadaşlarıma naçiz tavsiyemdir. İzleyiciniz ama hani bilmem 4 kişilik bir oturumdaki diğer 3 kişiden bahsetmiyorum. İzleyiciniz sizi durdurup ya pardon arkadaş şunu anlamadım diye bir soru soramayacaksa ya da lafın üstünden çok zaman geçmeden bir yorum söyleyemeyecekse çok kalabalıksa ya da sizden çok uzaktaysa ya da zamansal olarak aynı anı yaşamıyorsa yani kayıttan dinliyorsa mesela CNN muhabiri gibi konuşmayın arkadaşım. Hiç kimse CNN muhabirlerinden bir şey öğrenmiyor çünkü. CNN muhabirleri de bir şey öğrenmiyor. CNN anchor personları da bir şey öğrenmiyor. Onlar sadece bol bol konuşuyorlar. Ve kendilerine ayrılan o kablo zamanını dolduruyorlar. O kadar. Bense her zaman tercihan canlı. Karşımdaki insanların bana soru sorabilecekleri, yorum yapabilecekleri. Ama biraz zarafet gösterip ben konuşurken üstüme konuşmayacakları yüz yüze etkileşimleri tercih ederim. Çünkü ben her şeyi biliyorum. Şimdi size öğreteyim bakın cahiller. Kibrine o kadar da sahip değilim. Oturup konuşuyorsam o konuşmanın sonunda bir şey öğrenmiş olarak çıkmak isterim sadece. Bu da benim alabileceğim en iyi bedeldir. Bu konuda bir daha konuşmama ümidiyle gelecek hafta görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.